Ayrım 35, sayfa 652. 71. 2000'lerin ilk 6 yılında dünyayı sarsan 3 olay oldu. 11 Eylül 2001'de New York'un ünlü İkiz Kulelerine saldırıldı. Olay ABD'de panik yarattı. ABD'nin dokunulmazlığı sona erdi. Daha önemlisi Amerika gibi her açıdan korunan bir ülkeye yapılan bu saldırıyı ilgili gizli servisler, öncelikle Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA nasıl olup da önceden saptayamamıştı? İkinci büyük olay Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'i devirmek amacıyla Başkan Bush'un 2. Körfez Savaşı'nı başlatmasıydı. ABD Irak'ı 20 Mart 2003'te bombalamaya başladı. 9 Nisan 2003'te Amerikan askerleri Bağdat'a girdi. ABD harekete geçmeden önce savaşı sağlam kimi nedenlere bağlıyordu. Saddam Hüseyin terörizmi destekliyordu, ülkesinde kitle imha silahları üretiyordu, dünya için tehlikeliydi. Beyaz Saray'ın öne sürdüğü savaş nedenlerini dosyalar halinde Başkan Bush'un önüne koyan örgüt CIA idi. Üçüncü olay 11 Eylül İkiz Kulelere saldırıyla bağlantılı. Bu olay da dünyayı sarstı ve ABD çirkin yüzünü bir kez daha dünya kamuoyuna sergiledi. Amerika'nın Küba'daki Guantanamo askeri kampında CIA'nın Orta Asya, Orta Doğu ve kimi Avrupa ülkelerinden terörist diye topladığı yüzlerce insana Irak'taki tutuk evlerinde olduğu gibi işkence yapıldığını İngiliz ve ABD medyası açıkladı. 11 Eylül'den sonra terörle mücadeleye yeni bir boyut getiren CIA, kuşkulu gördüğü kişileri yakalayarak özel uçaklarıyla naklediyor, yurt dışındaki tesislerine ya da anlaşma sağladığı 3. dünya ülkelerine götürerek sorguluyordu. Bu üç büyük olayda başlıca rolü Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA oynadı. 72. CIA ile ilgili bilgi almak isteyenler herhangi bir kaynağa başvurduklarında CIA'nın 4 müdürlük halinde çalıştığını ve bu müdürlüklerin Haber Alma Müdürlüğü, Harekat Müdürlüğü, Bilim ve Teknoloji Müdürlüğü, Yönetim Müdürlüğü adlarıyla faaliyet gösterdiğini öğrenebilirler. Haber Alma Müdürlüğü her türlü haber alma aracı ile bilgi toplama casusluk faaliyetlerini yürütür. Gizli olarak yapılan istihbaratı değerlendirir. Uydular dahil havadan çekilen resimleri, radyo, telefon, televizyon, telgraf, telsiz gibi iletişim araçları ile toplanan bilgileri değerlendirir. Bu değerlendirmeleri raporlar halinde ilgili makamlara, başkanlara gönderir. Harekat Müdürlüğü gizli operasyonları yürütür. Bilim ve Teknoloji Müdürlüğü teşkilat elemanlarını son teknolojik gelişmelerde eğitmek, kullanılan araçları geliştirmek, yapılan operasyonlara bilimsel ve teknik destek sağlamakla görevlidir. Yönetim Müdürlüğü teşkilat personelinin toplanan bilgilerin tesislerin güvenliğini sağlar ve CIA başka ülkelerde operasyonlar düzenler, hatta suikastlar düzenleyerek kimi devlet başkanlarını veya ileri gelenlerini öldürtür. Kimi ülkelerde de etnik grupları kışkırtarak karışıklıklar çıkarır, hükümetlerin devrilmesini sağlar. Türkiye'de iki kez 12 Mart ve 12 Eylül'deki askersel müdahalelerde CIA'nın parmak izlerine rastlandığı gibi. Kimi zaman başarısızlıkla karşılaşır, kimi zaman da başarılı olur. CIA, bu kadar geniş ve onaylanması olanaksız faaliyetleri yürütebilmek için çok geniş bir kadroya sahiptir. Tahmini kadro 16 bin. Teşkilat yöneticileri göreve gelmeden önce CIA'yı sürekli denetleyen senatonun onayını almak ve ABD kongresindeki istihbarat komitelerine CIA'nın faaliyetleriyle ilgili düzenli bilgi vermek zorundadır. Fakat tek bir kişi, ABD Başkanı, CIA'yı dilediği gibi kullanma hakkına sahiptir. Başkana tanınan bu hak özellikle Irak Savaşı'nda kullanıldı. Ancak İkiz Kulelere saldırıdan sonra başkanın sorumluluğu tartışılmaya başlandı. 73. Beyaz Saray-CIA ilişkileri ilginç gelişimler gösteriyor. Birincisi, Irak Savaşı'nı başlatabilmek için Başkan Bush'un CIA'yı kullandığı hala tartışma konusu. Buna ilişkin sadece savlar değil, kimi kanıtlar ortaya sürüldü. İkincisi, İkiz Kulelere saldırıyla ilgili. Kimi kanıtlar, açıklamalar CIA'nın 11 Eylül'den önce Beyaz Sarayı ve ABD yönetimini Bin Laden ve El-Kaide terör örgütünün Amerika'da eyleme geçeceğine ilişkin raporlarla uyardığını ve fakat uyarıları Beyaz Saray'ın önemsemediğini gösteriyor. Bu iki saptamaya göre CIA olayları önceden tahmin etmeye çalışıyor, ne ki dünyayı şaşırtan olayların gerçekleşme olasılığını değerlendirmekte çoğu zaman tam ve istenen ölçüde başarılı olamıyor. 74. Langley'deki CIA merkezinde 20 yıla yakın süredir antiterör merkezi bulunuyor. Bu merkez bir gizli istihbarat servisinin gereksindiği araç ve gereçlerle donatıldı. Kuşku yok, bu merkezde terörle ilgili bilgi sahibi uzmanlaşmış kişiler de çalışıyor. Kimi yazımlarda, kitaplarda da sözü edildiği gibi antiterör merkezinde sadece Usama Bin Laden'le ilgili çalışmalar yapan ayrı bir bölüm de bulunuyor. Bu denli ayrıntılı çalışma düzeni kurduğuna göre CIA'nın özellikle Usama Bin Laden'in nasıl bir bela olduğunu bildiğini yadsımak olanaksız. Teşkilata uzun süre başkanlık yapan George Tenet, ABD Kongresi'ne terörizm ve kitle imha silahları ile ilgili tehdit ve tehlikeleri içeren raporlar verdi. Afganistan'dan dünya ölçeğinde bir terör örgütünü yöneten Usama Bin Laden hakkında da bilgilendirdi. Thomas Power'ın İstihbarat Savaşları kitabında yazdığına göre CIA Başkanı George Tenet 11 Eylül'de İkiz Kulelere saldırıdan bir yıl önce Senato İstihbarat Komisyonu'na ABD'ye yönelik en ciddi ve yakın tehdidin Usama Bin Laden olduğunu söyledi. Demek ki ABD yönetimi CIA Bin Laden tehlikesi karşısında uyarılmıştı ama 11 Eylül sabahı Bin Laden'in aylarca önce ABD'ye sokmayı başardığı El-Kaide'den 19 adamı iki havalimanından hiçbir engelle karşılaşmadan geçtiler. Dört uçağı aynı zamanda kaçırmayı başardılar. Bu adamlar kaçırdıkları uçaklarla binlerce ölüye, yaralıya, milyarlarca dolar zarara neden olan İkiz Kulelere saldırıyı gerçekleştirdiler. Saldırı dünyada ve doğal olarak ABD halkında derin izler bıraktı. Dünya gördü ki büyük dokunulmaz Amerika'da terörizm karşısında ayrıcalıklı değildir. Amerikan halkı anladı ki büyük ve dokunulmaz dedikleri ABD de terörizmden darbe yiyebiliyor. 75. Suudi Arabistan'daki Amerikan birliklerine, Doğu Afrika'da ABD Büyükelçiliğine, Aden Liman'ında bir Amerikan savaş gemisine yapılan saldırıların El-Kaide örgütünün işi olduğundan kuşkulanılmasına karşın İkiz Kulelere saldırı gösterdi ki, CIA 1966 yılından beri izlediği Usama Bin Laden'in El-Kaide'yi disiplinli bir terör örgütüne dönüştürdüğünü gözden kaçırmıştı. Dünya liderini titreten bu adam kimdi? Suudi kökenli, zengin bir müteahhidin oğlu, babasının bıraktığı miras 50-300 milyon dolar arasında. 53 kardeşli, inşaat mühendisi, Afganistan'da Sovyetleri ülkeden kovmak için savaşan mücahitlere yardımcı atanmış, bir bakıma orada ABD'nin yardımını görmüş, Sudan'da Radikal İslam El-Kaide'yi kurmuş. 76. Bush yönetiminin bu denli gaflete nasıl düştüğü, saldırıyı önceden neden önleyemediği 11 Eylül'den sonra tartışılan başlıca konulardan biriydi. Bu tartışma hala devam ediyor. Bu konudaki soruları haklı kılan kimi bilgilerdi? CIA Başkanı George Bennett, Beyaz Saray indinde farklı bir bürokrattı. Hemen her gün Başkan Bush'la görüşüyordu. Bu görüşmelerde Senato'ya terörizm ve Bin Laden'le ilgili aktardığı bilgileri belki de daha genişleterek Başkan Bush'a veriyordu. Fakat bir yerde ip kopuyordu. CIA'nın Bin Laden'in kurduğu El-Kaide örgütünü nasıl yönettiğini yeterince izlemediği, bu nedenle tehlikenin Amerika'ya giriş yapmasını da saptayamadığı ve yönetsel bu rahatlık içinde havaalanlarında veya gerekli olan her yerde önlem alınamadığı ortaya çıkıyor. Thomas Powers diyor ki CIA hiçbir zaman hata yaptığını kabul etmez. Kanıt da sunuyor. CIA Başkanı Tenet saldırıdan bir gün sonra 12 Eylül'de teşkilatta çalışan 16 bin kişiye şöyle seslendi. Son korkunç saldırıya engel olamadıysak bile sizler geçmişte terörizmle savaşmak için çok şey yaptınız. Kim kimi suçlayacak? Belgelere göre CIA ABD başkanlarının istekleri doğrultusunda çalışmak, hareket etmek ve açıklamalar yapmakla görevli. CIA'nın başkanın doğrultusunda başkana hizmet verdiğini veya başkanın CIA'yı kullandığını 2. Irak Körfez Savaşı kanıtlıyor. Ve fakat başkanın CIA'yı kullanmasına karşı çıkılmıyor, eleştirilemiyor, denetlenemiyor. 77. Başkan Clinton ve Baba Bush dönemlerinde Beyaz Saray'da terörle savaş konusunda görevli diplomat Richard Clark'ın savına göre Beyaz Saray 2001 yazı boyunca CIA'nın pek çok uyarısına karşın El-Kaide'nin saldırı olasılığını ciddiye almadı. Ya da Beyaz Saray 11 Eylül öncesi El-Kaide'nin nasıl bir tehlike olduğunu kavrayamadı. Beyaz Saray'ın Başkan Bush'un dikkati El-Kaide'den Saddam Hüseyin'i silahsızlandırmaya çevrildi. Beyaz Saray Saddam Hüseyin'le uğraşırken El-Kaide'ye terörist eylemlerine ivme kazandırma olanağı yarattı. İngiltere'nin bu görüşe katılmasıyla birlikte aylarca süren kampanya başlatıldı. Amerika ve İngiltere'de savaş davulları Saddam Hüseyin'i bertaraf etmek için çalmaya başladı. Bush'un CIA'dan aldığı raporlar Saddam'ın kitle imha silahları ürettiğini gösteriyor ve başkan da bu raporlara dayanarak Afganistan'dan sonra terörizmi destekleyen ve kitle imha silahları üreten Irak Başbakanı Saddam'ı ve sonra terörist Suriye'yi ve nükleer silah üretmeye çalışan terörist İran'ı hizaya getirmenin dünyayı tehlikeden arındıracağını ilan ediyordu. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun bizzat kurumun başkanı Baradin, Irak'taki denetimlerinden sonra ülkede kitle imha silahlarının yapımına çok önceden girişildiğini, ne ki sonradan bu uğraştan vazgeçilerek kurulan tesislerin, laboratuvarların tamamen kapandığını söylemesine karşın, Başkan Bush her fırsatta aksi inançlı olmalarını sağlayan kesin bilgilere dayandığını, Saddam'ı devirmek ve Irak'a demokrasi getirmekle kararlı olduğunu açıkladı. Bush'un savaşı hazırlayan gerekçesindeki yegane inandırıcı bölüm güvenli bir dünya yaratmayı amaçlayan bölümdü. Başkanın inandırıcı olmasını sağlamak için CIA'nın antiterör bölümleri harıl harıl çalışıyordu. Uzaydan gelen fotoğraflarda gördükleri ve imha silahları açısından kuşkuyla baktıkları tırların mahiyetini keşfetmeye çalışıyorlardı. Örneğin bu tırlar Irak'a kaçak akaryakıt yüklemek için giden yiyecek yüklü Türk tırları olabilirdi. Bush-Blair uzlaşmasının bir parçası olan uyumlu çalışma CIA ile İngiliz gizli servisleri arasındaydı. Aynı türküyü çığırıyorlar, Saddam Hüseyin'in kitle imha silahlarına sahip olduğunu ve ürettiğini her fırsatta dünya kamuoyuna açıklıyorlardı. Örneğin bir ara Saddam'ın Nijer'den atom bombası yapımında kullanmak için uranyum satın aldığını içeren palavra bir haber piyasaya sürüldü. İngiliz gizli servisleri ABD başkanı ile başbakanlarının Irak'la ilgili suçlamalarını desteklemekte on derenli kararlıydı ki, ellerinde Saddam'ın uranyum aldığını kanıtlayacak belgeler olduğunu öne sürdüler. Belgelerin daha sonra sahte olduğu anlaşıldı. Mart 2003'te Irak savaşı başlayana kadar geçen sürede CIA ile İngiliz gizli servisleri arasındaki görüşmelerin tutanakları açıklanabilse, bu ve buna benzer inandırıcı olmayan ancak dünya kamuoyuna savaş nedeni gösterilerek doğru diye yutturulan pek çok uydurma olayın iç yüzü ortaya çıkacak. 78. Savaş nedeni olarak açıklanan sahte belgelere dayalı başka olaylar da yaşandı. 11 Eylül'den sonra ABD Savunma Bakanlığı'nda kurulan bir bölüme Amerika'nın Irak'taki adamı Ahmet Çelebi'den kitle imha silahları ile ilgili ama uydurma bir yığın rapor geldi. Thomas Powers yer ve tarih göstererek bu raporları Savunma Bakanı Donald Rumsfeld ile Dışişleri Bakanı Colin Powell'ın kullandıklarını yazıyor. Dün de bugün de sorulan soru. Başkan Bush bu kadar düzmece CIA raporuna dayanarak Irak'a kanlı sonuçlar veren, bu ülkeyi ve insanları birbirine düşüren savaşı neden açtı? Bu soruya yanıt iki sözcüklü, Irak saplantısı. Bu savı öne sürenlere göre biri de Richard Clark, Başkan Bush 11 Eylül saldırılarından 8 ay önce bu saplantıya kapıldı. ABD yönetimi Bin Laden ve El-Kaide'den haberi olduğu bir sırada Irak'ı işgal etmeye çoktan karar vermişti. Ne çare, Irak'a açılan savaşın nedenlerini araştıranlara göre Bush'un Irak'ı işgal etmeye 11 Eylül'den önce karar verdiğini doğrulayacak, kanıtlayacak belgeler elde yok. Başkan Bush'un Irak'ta kitle imha araçlarını öne sürerek savaşı haklı göstermeye ne zaman ve neden başladığını, savaş kararını müttefikleriyle, örneğin İngiltere ile ne zaman ve nasıl tartıştığını, Irak'ın ele geçirilmesiyle Bush'un neyin peşinde olduğunu açıklayacak belgeler de yok. Ne var ki şu gerçek yatsınmıyor. Başkan Bush CIA'yı kullandı. Savaşı makul ve mazur gösterecek nedenleri yaratmasını CIA'dan istedi ve isteklerini aldı. Açıkladı. Dünyaya inandırdı. Fakat ABD Irak'ı işgal ettikten sonra bir CIA heyeti yerinde yaptığı incelemelerde savaş başlamadan önce kitle imha silahları ile ilgili söylemlerin palavra olduğunu saptadı. Ne çare, başkan CIA'yı kullanmış savaşı başlatmıştı. Halkın başkan Bush'un babası Bush'un yarıda bıraktığı seferi tamamlamak amacıyla Irak'a savaş açtığını öne süren görüşüne kim inanır? 79. Rezaleti ilk olarak Washington Post gazetesi duyurdu. Gazeteye göre CIA terör zanlılarını gözaltında tutabilmek için kimi ülkelerde gizli merkezler kurmuş ve bu merkezlerde işkence araçları kullanmıştı. Bu ülkeler arasında Türkiye'nin de adı geçiyordu. Washington Post'un haberi büyük bir dalgalanma yarattı ve bilgiler birbiri ardına haber merkezlerine düşmeye başladı. CIA dış ülkelerde kimi havaalanlarını gizli gözaltı merkezleri olarak kullanmış, o ülkede teröre karışanları özel uçaklara alarak kimi merkezleri, kimilerini de Guantanamo'ya götürmüştü. CIA'nın Avrupa'da kimi ülkelerde gizli gözaltı merkezleri bulundurduğu yönündeki savları Avrupa Birliği tepkiyle karşıladı. Kabineden uzaklaştırılan İngiltere Dışişleri Bakanı Jack Straw bile savlardan habersiz olmalı ki AB adına Washington'dan bilgi istedi. Uluslararası Af Örgütü yaptığı basın açıklamasında CIA'nın teslimatlar için kullandığı 6 uçağın yaklaşık 800 uçuş yaptığını ve İrlanda'nın Shannon havaalanına da 50 iniş yaptığını açıkladı. Bu bilgi CIA uçaklarının terörist topladığı savlarının ortaya sürülmesinden bir hafta önce ABD Dışişleri Bakanı Rice'ın İrlanda Dışişleri Bakanı Ahern'e, üstelik Shannon havaalanında istenmedik amaçlar için ya da terör zanlıları için bu alanın bir transit noktası olarak kullanılmadığına dair verdiği güvencelerle çelişiyordu. Bakan Rice daha sonra yaptığı açıklamada tutukluların bir ülkeden başka bir ülkeye yasal işlem yapılmadan transfer edilmesinin uluslararası hukukta yeri olduğunu öne sürecekti. Bu Washington Post'un ortaya çıkardığı olayı doğrulayan bir ifadeydi. CIA'nın teslim aldığı kişilerin işkence gördüğüne ilişkin haberler yaygınlaştı. Rice işkence veya kötü muamele görebilecekleri ülkelerden tutuklulara iyi muamele edilmesi konusunda güvence isteklerini de söylüyordu. Türk hava alanlarına iniş yaptıkları savını Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım yalanlıyordu. Ancak bir seferinde Azerbaycan'dan kalkan bir uçağın yakıt almak üzere Ankara Esenboğa Havaalanı'na indiğini söylüyordu. 80. Avrupa'nın en üst düzey insan hakları kurumu olan Avrupa Konseyi tarafından görevlendirilen İsviçreli üye Dick Marty sunduğu raporda ABD'nin işkenceyi taşeronlara havale ettiği konusunda pek çok kanıt olduğunu açıkladı. Raporda Avrupa'da insanların kaçırıldığı, özgürlüklerinden mahrum edildiği ve işkence gördükleri ülkelere nakledildiği kanıtlanmıştır. Zaten bu iddialar hiç reddedilmedi deniyordu. İsviçre'de milletvekili raporunda şu ayrıntıya da yer verdi. Son yıllarda 100'den fazla kişi kaçırıldı ve başka ülkelere götürüldü. Marty Türkiye ile ilgili bilgi verdi. Hangi ülkenin ABD ile suç ortaklığı yaptığına dair yargıya varmak için erken, derin soruşturma gerek. Türkiye'ye 2'den fazla uçuş yapıldı, 4 veya 5 diyemem. Türkiye'de pek çok ülke gibi bu olgunun içindedir. Amerikan yönetimi terör zanlılarının Avrupa ülkelerinde gözaltına alındığını doğruladı. Böylece ABD'nin CIA aracılığıyla insan kaçırmak, işkence göreceği ülkelere nakletmek gibi insan haklarına aykırı bir dizi olayın faili olduğu ortaya çıktı. AB CIA'nın gizli işkence merkezlerini ve esir nakillerini soruşturduktan sonra yayımladığı raporda savların güvenilir olduğunu açıkladı. İngiltere'nin müttefiki ABD gibi terör zanlıları transferi yaptığını saygın The Times gazetesi öne sürdü. Dış İstihbarat Servisi MI6, 7 Temmuz'daki Londra'daki bomba olayından sonra Yunanistan'da tutuklu Pakistanlı 28 kişiyi kaçırıp psikolojik işkenceyle sorgudan geçirmişti. ABD yönetimi CIA hapishanelerinin varlığını uzun süre yalanladı. Dünya ve ABD medyası, özellikle Avrupa ülkeleri medyası, konuyla ilgili sürekli yayınlar yaptı. Bu yayınlar karşısında ABD Başkanı George W. Bush, dünyanın çeşitli ülkelerinde gizli CIA hapishaneleri olduğunu doğruladı. Bush, CIA'nın gözaltında tuttuğu az sayıda kişinin 1998'de Kenya ve Tanzanya'daki ABD büyükelçilerinin ve 2000 yılında Yemen'deki ABD savaş gemisinin bombalanması olaylarının zanlıları olduğunu bildirdi. Başkan Bush, 11 Eylül'ün planlayıcısı olduğu sanılan El-Kaide'nin 3 numaralı ismi Halid Şeyh Muhammed'in de aralarında olduğu 14 üst düzey terör zanlısının CIA hapishanelerinden Guantanamo üssüne transfer edildiğini açıkladı. Bush, bu kişileri gizlice tutulup uzmanlar tarafından tabii işkenceyle sorgulanacakları ve elverişli ise terörist eylemleri nedeniyle kovuşturulacakları yerlere götürmemiz gerekliydi, dedi. Bush, burada kullanılan sorgulama teknikleri konusunda ayrıntı vermedi ama işkenceye başvurulmadığını da savundu. 81. Büyük başın büyük derdi olduğu söylenir. Bu sözü anımsamaya Beyaz Saray'ın iki baş danışmanının karıştığı casus skandalı vesile oldu. Skandal bir biçimde kutu içinde kutu oyununa benziyor. Skandal, emekli büyükelçi Joseph Wilson'ın 6 Temmuz 2003'te New York Times gazetesindeki bir yorumu ile gündeme girdi. Wilson'ın savları daha önceki bölümlerde sözü edilen savlara benziyordu. Irak'la savaştan önceki istihbaratın şişirildiğini ve hatta istihbarat bilgileri üzerinde oynandığını öne sürüyordu. Hemen her iletişim olanağını kullanarak savlarını yineleyen Wilson'ın eşinin CIA'da kitle imha silahı uzmanı olduğunu bağımsız çalışan gazeteci Robert Novak ortaya çıkardı. Bilgi gazeteciye Beyaz Saray'dan sızdırılmıştı. Büyükelçinin savları elbette dikkate alınacaktı. Zira Saddam'ın Kuveyt'i işgali sırasında Bağdat maslahat güzarıydı. Wilson, Şubat 2002'de Irak'ın zenginleştirilmiş uranyum almaya çalıştığı veya aldığı savlarını araştırmak için CIA tarafından görevlendirilmiş Nijer'e gönderilmişti. Bir hafta Nijer'de kaldı, araştırdı ve uranyum savının doğru olmadığını rapor etti. Ne ki Blair hükümeti Eylül 2002'de Saddam Hüseyin'in Nijer'den uranyum almaya çalıştığını açıkladı. Başkan Bush, İngiliz hükümetinin bu açıklamasından sonra 28 Ocak 2003'teki bir konuşmasında aynı savlara yer verdi. Mart 2003'te de Irak'ta savaş başladı. Wilson'ın New York Times'taki açıklamalarından sonra CIA Başkanı Tenet, Nijer'le ilgili savın Bush'un konuşmasında yer almaması için itiraz ettiklerini söyledi. Söz konusu Nijer'le ilgili sav, Bush'un konuşma metnine iki Beyaz Saray elemanı Libby ve Stephen Hadley'in girişimleriyle girmişti. Irak Savaşı öncesi ve sırasında Ulusal Güvenlik Başdanışmanı Condoleezza Rice'ın yardımcısı olan Hadley'in, Eylül 2002'de İtalya İstihbaratı Başkanı Nicoli Pollari ile görüştüğü ve bu görüşmenin içeriği ortaya çıktı. Nijer'den uranyum alımı ile ilgili İngiltere'nin gösterdiği bilginin kaynağı İtalyan istihbaratıydı. Sonradan İngiltere ve ABD ayrı ayrı yaptıkları incelemelerde uranyum haberinin doğru olmadığını saptayıp açıkladılar. İstifasını sunan Hadley'i Başkan Bush Ulusal Güvenlik Başdanışmanlığı'na atadı. Büyükelçi Wilson'ın eşinin CIA ajanı olduğu bilgisinin sızdırılma nedeni ise şu biçimde açıklandı. Amaç eşi sayesinde Nijer'e gönderildiğini yaymak ve Wilson'ın yapacağı açıklamaları önlemekti. Wilson eşinin adının basına intikam için sızdırıldığını söyledi ve Valerie Plamecoat adını kullanarak görev yapan CIA uzmanı eşinin adının kimin tarafından sızdırıldığının soruşturulmasını istedi. Aralık 2003'te soruşturma için özel bir savcı Patrick Fitzgerald atandı. 22 ay çalıştı, yüzlerce kişiyle konuştu, kimileriyle birkaç kez. Bilgisine başvurulan Pulitzer ödüllü gazeteci Miller, kaynağını açıklamaktansa hapis yatmayı yeğlediğini söyledi. Medya onu destekledi, 85 gün tutuklu kaldı. 30 Eylül 2005'teki duruşmada kaynağının izniyle savcıyla işbirliği yapacağını söyledi. Kişisel notlarını savcıya teslim etti fakat bir başka gelişme yaşandı. Miller'ın olayın başından beri kaynağından izinli olduğu, gazetesine de yanlış bilgi verdiği ortaya çıktı. Bir başka yönü olayın, Miller'ın savaştan önce Irak'ta kitle imha silahları bulunduğuna ilişkin birçok bilgiyi doğrulatmadan gazete haberlerinde kullandığı anlaşıldı. Böylece birçokları gibi Irak savaşı ile ilgili psikolojik savaşa katkıda bulunmuş oluyordu. Miller'ın tahliyesinden sonra basın özgürlüğü ile ilgili tartışmalar sona erdi. CIA ajanının adının sızdırılması Beyaz Saray skandalına dönüştü. İki isimden biri Başkan Bush'un konuşmasına Nijer konusu yerleştiren Libby'nin başka çabaları gündeme girdi. Başka marifetleri arasında Iraklı istihbarat elemanlarından Muhammed Atta ile Prag'da görüştüğü yalanını Dışişleri Bakanı Powell'a yutturmak istemesi ama başaramaması vardı. Savunma Bakan Yardımcılığı yapan şimdilerde Dünya Bankası Başkanı olan Paul Wolfowitz'in talebesi ve gözdelerindendi. Beyaz Saray'ın güçlü bürokratı Libby hakkında dava açılmasının ardından Beyaz Saray'daki görevinden istifa ederek ayrıldı. Fakat ABD'de 3 yıldır gündemde olan Ajan Gates skandalı birden çözümlendi. Üstelik beklenmedik biçimde. Dışişleri Bakanlığı'nın eski 2 numaralı adamı Richard Armitage aylarca sustuktan sonra 8 Eylül 2006'da Valerie Plame'in kimliğini istemeden ve yanlışlıkla iki gazeteciye verdiğini açıkladı. Kötü amaçla değil ama korkunç bir hata yaptığını söylüyordu. Plame'in CIA'daki görevinin örtülü olduğunu bilmiyordu. Plame'in kocası Joseph Wilson'a karşı düzenlenen bir komplonun da varlığından haberi yoktu. 82. ABD'nin 3 konudaki çirkin yüzüne son yıllarda bir başka olay eklendi. Olayın adı ABD'nin Küba'dan kiraladığı, Pentagon'un kullandığı ve adını 2004, 2005 ve 2006'lı yıllarda dünya kamuoyuna duyduran ünlü Guantanamo üssü. Açıkladığı insan hakları raporlarında birçok ülkeyi, Türkiye'yi işkence olaylarıyla suçlayan ABD'nin bütün yatsımalarına karşın bu üste işkence uyguladığı artık biliniyor. ABD 11 Eylül'den sonra işgal ettiği Afganistan'dan çeşitli uluslardan 800 kişiyi Guantanamo'ya getirdi. Birleşmiş Milletler raporları burada insanlara psikolojik işkence yapıldığına artık kesin gözle bakıyor. Bu üssün kapatılmasını isteyen kimi devletlere verdiği yanıtta ABD, Guantanamo'nun varlığını kabul etti. Fakat inanılmaz bir yüzsüzlükle varlığını kabul ettiği üssün bir amaca hizmet verdiğini söylüyordu. Amerika'nın işkence savlarının varlığını yatsıyan açıklamalarının yalan olduğunu Ağustos 2006'da yaşanan bir olay kanıtladı. ABD'nin terör şüphelilerini tuttuğu Guantanamo üssünde aylarca tutulan Murat Kurnaz adındaki genç adam ailesinin yaşadığı Almanya'ya getirildi. Ancak önce Almanya'daki Ramstein ABD üssüne getirildi. Avukatı Bernhard Docke basına verdiği bilgide Murat, insan haklarının ayaklar altına alındığı Guantanamo'da cehennemi yaşadı. Elleri ve gözleri kapalı uçağın zeminine zincirlenerek getirildi dedi. Adapazarlı bir ailenin oğlu olan Murat Kurnaz, 2001 yılında Afganistan'da Taliban militanı olduğu kuşkusuyla tutuklandı. ABD'nin Guantanamo üssüne götürüldü. Onca çabalardan sonra ancak 2006 yılında özgürlüğüne kavuştu. Her ülkeye, özellikle son zamanlarda Orta Doğu ülkelerine demokrasi dersi veren Amerika, dünya kamuoyunun baskılarına karşın insanlık dışı yöntemlerle Guantanamo üssünde tuttuğu 500'e yakın insanı mahkemeye çıkarmıyor. ABD yönetimi ülke içinde Guantanamo'ya karşı beliren muhalefeti de umursamıyor. Guantanamo, ABD dışında Küba'da olduğu için burada olup bitenlere Amerikan yasaları gözüyle bakılması ve bu yasaların uygulanması da olanaksız. ABD'nin savı ise dikkat çekici. Üste tutulanların, tutsakların, düşman savaşçıları olduğu yönündeki savları reddediyor, Birleşmiş Milletler'in buradaki tutukluları derhal mahkemeye çıkarması çağrısını dikkate bile almıyor. Birleşmiş Milletler gibi uluslararası bir örgütün ve dünya devletlerinin çağrılarını umursamıyor, eşkıya, büyük devlet rolü oynuyor. Hangi işkence yöntemlerinin uygulandığını dünya kamuoyu Guantanamo'dan kurtulanların anlatımlarından öğrendi. Bir tutuklu üste zincirlenerek saatlerce demir parmaklıklı kafeslerde tutulduklarını, bozuk yiyecek ve su ile beslendiklerini anlattı. Time dergisi de üstteki işkence olaylarına geniş yer ayırdı. Bir tutukluya enjeksiyonla bir sıvı aşılandıktan sonra sorgulayanların önünde köpek gibi havlamaya zorlandığını yazdı. Tutuklular dövülüyor, kulaklarında sigara söndürülüyordu. Pentagon Küba isminde bildirmediği nedenlerle 23 tutuklunun 2003 yılında toplu intihar girişiminde bulunduğunu açıkladı. O kadar. ABD yönetimi öne sürülen savları dikkatle incelediklerini açıkladı. Ama Başkan Yardımcısı Cheney aracılığıyla dünya kamuoyuna Guantanamo'nun kapatılmayacağını duyurdu.